Ayrım 10.
Kora dışında çelik çomak oynayan çocuklar şimdi çite tırmanıp serçe gibi dizilmiş bakıyorlardı. "Hey bakın, bakın ne yapıyorlar? Toynaklarını düzeltiyor, temizliyorlar. Amma da bildin ha, hiç de değil." Onların konuşmalarını duyan İbrahim elini havaya kaldırarak bağırdı. "Hey ne işiniz var orada? Haydi defolun, gidin oynayın." Çocuklar çitten atladılar ve koşarak gittiler. Şimdi çıt çıkmıyordu. Gülsarı etine değen soğuk bir şeyle ürperdi. Yeni efendisi tam gözlerinin önüne çömelmiş bakıyordu. Birden korkunç bir acıyla canı çıkayazdı. Gözlerinde şimşekler çaktı. Ah, kıpkızıl bir alev içine düşmüş gibi yandı. Dünya başına yıkıldı ve sonra zifiri bir karanlık oldu. Olanlar olduktan sonra da Gülsarı bir süre öylece bağlı kaldı. Kanın dinmesini bekliyorlardı. İbrahim ellerini ovuşturarak, "İşte Corakul Aldonoviç, her şey tamam. Bir daha kaçamaz. Kaça kaça vardığı yer bu oldu. Tanabay'ın söylediklerine de aldırmayın. Unutun gitsin. O öyle kötü bir adam işte. Öz kardeşine bile acımadı da malına mülküne el koydu. Bir de Sibirya'ya sürdürdü. Böyle acımasız adamın kime hayrı dokunur zaten?" İbrahim yaptığı işten gururlanıyordu. Rahatlamıştı. Tilki postundan yapılmış tebeteğini asılı olduğu çividen aldı, silkeledi, orasını burasını düzeltti ve ter içinde kalan kafasına geçirdi. Kora dışındaki çocuklar hala çelik çomak oynuyorlardı. Gökbay, akbay, buzavında bakbay, kayda cürsin oynap, apan seni soymak, ay ay karabay, zuu. Hayır, yine olmadı. İşaret noktasına ulaşamadın. Şimdi yanaş bakalım şöyle. Beni sırtında taşıyacaksın. Zuu Gülsarım. Güneş parlıyordu. Dünya pırıl pırıldı. Geceydi. Sır dolu bir gece. Yaşlı bir adam ve yaşlı bir at. Çay kenarında alev alev yanan bir ateş. Alevler rüzgardan oynuyor. Bir yükselip bir alçalıyordu. Soğuktan kas katı olan kara yer, yorga atın toprağa değen yanını donduruyordu. Büyük bir ağırlık inen boynunu kaldıramıyordu hayvan. Çok gerilerde kalan bir dönemde ayağına zincir köstek vurularak yılkıya döndüğü zamanki gibi bir yukarı bir aşağı gidip gelen başı ağrıyordu. Bu yüzden de bitkindi. O zamanki gibi şimdi adım atacak hali kalmamıştı. O zamanki gibi şimdi de zincirleri koparamıyordu. Ah, bir kalkabilse, bacaklarını oynatıp toynakları yanarcasına koşabilse, göğsünü gerip temiz havayla ciğerlerini şişirerek rüzgar gibi uçabilseydi, yankılar yapan kişnemesiyle dağ arkaçlarındaki yılkıyı çağırabilseydi, kulunların, biyelerin, kısrakların kokusunu ala ala dağ arkaçlarından inen üyire ulaşabilseydi. Oysa o zincir onu tutuyor, yerinden kımıldamasına engel oluyordu. Hapishaneden kaçmış bir mahkum gibi ayağındaki zincirleri şangırdatarak seke seke bir sekip bir sıçrayarak sonra yine sekip yine sıçrayarak yine o kaçış yolunda olabilseydi. O zaman tek başınaydı. Her yer karanlık ve sessizdi. Ay çıkmış, sonra rüzgarlı açık gökte tekrar kaybolmuştu. At zincirli ön ayaklarını şaha kalkar gibi yukarı kaldırınca ay başının üzerinde bir görünüyor, ayaklarını yere basınca da fırlatılmış bir taş gibi gidip kayboluyordu. Bir ışık, bir karanlık, sonra yine ışık, yine karanlık. Bu ışık atın gözlerini kamaştırıyor, acıtıyordu. Zincir köstek şangır diyor, ayak bilekleri kanıyordu. Bir sıçrıyor, iki sıçrıyor, bir daha, bir daha. Her yer karanlık, her yer ıssız. Köstekli ayaklarla yürüyünce yol bitmiyor. Köstekle yürümek bir cehennem azabı. Çay kenarında alev alev bir ateş yanıyordu. Soğuktan kas katı olan kara yer, hayvanın toprağa değen yanını donduruyordu. 2 hafta sonra yeni otlaklar bulmak için dağ arkaçlarında konuşlanmaları gerekiyordu. Yaz boyunca, güz boyunca, kış boyunca, ta bahara kadar hep orada kalacaklardı. Bir evden başka bir eve taşınmak çok zahmetli bir iştir. Öyle çok, öyle zor işler çıkar ki şaşa kalırsınız. Kırgızlar boşuna söylememişler. Bir yerden bir yere taşın da haline şükredersin diye. Göçüp konmak için pek çok hazırlık gerekiyordu. Un üretmek için değirmene, alışveriş için pazara, ayakkabıcıya gidilecekti. Yatılı okulda okuyan çocuğu da gidip görmek gerekliydi. Oysa Tanabay üzgündü, şaşkındı. Karısı da pek şaşıyordu onun bu haline. Tanabay hep telaşlıydı. Sabah erkenden kalkıp atına atlıyor, yılkıya gidiyor, karısı ona bir çift söz söyleyecek vakit bulamıyordu. Öyle olunca düşünceli, asık suratlı olarak geri geliyordu Tanabay. Tedirgindi, bir şey bekliyor gibiydi. "Neyin var senin?" diye soruyordu durmadan Caydar. Tanabay cevap vermiyordu ama bir gün konuştu. "Geçenlerde çok kötü bir düş gördüm," dedi. "Soru sormayayım diye mi söylüyorsun bunu?" "Hayır, gerçekten kötü bir düş gördüm. Yatsam da kalksam da aklımdan çıkaramıyorum." "Aman Allah'ım, tövbe etmen gerek. Bir zamanlar düşlere, kadere, kısmete, Tanrı'ya inanmayan sen değil miydin? Koca karıların kafir diye beddua ettikleri kişi sen değil miydin? Yaşlanıyorsun artık Tanabay. Gece gündüz yılkının başından ayrılmıyorsun. Bugün yarın göç edeceğimizden haberin yokmuş gibisin. Ben tek başıma bütün işlerin hangisine bakayım? Hiçbir şey yapamıyorsan bari git de Çora'yı gör, hatrını sor, gönlünü al. Göçe çıkmadan önce gidip hastaları yoklamak bizim töremiz, geleneğimizdir." "Daha sonra giderim," diye surat astı Tanabay. "Daha sonra ne zaman? Köye gitmeye niçin korkuyorsun? İstersen yarın beraber gidelim, çocukları da götürelim, ben de görmeliyim." Ertesi gün üyeri genç bir yılkıcıya emanet ederek atlara binip yola koyuldular. Tanabay büyük kızlarını atın terkisine, Caydar ise küçük kızı kucağına oturtmuştu. Köye geldiler. Sokaklarda karşılaştıkları insanlarla selamlaştılar. Tanabay demirci dükkanının önünden geçerken atını durdurdu. Karısına "Bekle biraz," dedi. Sonra büyük kızını kucaklayıp attan indirdi, onu annesinin bindiği atın arkasına oturttu. "Yine ne oldu, nereye gidiyorsun?" "Hemen döneceğim Caydar, sen gide dur. Çora'ya benim de yolda olduğumu söylersin. Öğle tatili olmadan daireye uğrayıp bitirmem gereken bir iş var. Ayrıca at nalı ve bazı demir parçaları alacağım. Ayrı ayrı gitmemiz doğru olur mu?" "Ne zararı var, merak etme, hemen döneceğim zaten." Tanabay atından indi, demirciye uğramadan dosdoğru at korasına gitti. Sessizce ve kimseye görünmeden kapalı koraya girdi. Kora loş olduğu için bir süre gözlerinin karanlığa alışmasını bekledi. Ahırda canlı yoktu, ses seda çıkmıyordu. Atların hepsi işe götürülmüştü. Tanabay etrafa bakındı, sırtından büyük bir yük atmış gibi biraz rahatladı. Sonra at bakıcılarından birini bulmak için öbür avluya çıktı. İşte o zaman gördü günlerdir olacağını sezdiği o büyük felaketi. "Vay itler vay, vay hainler vay, biliyordum kötü bir şey yapacağını," diye yumruklarını sıktı. Aklı başından gitmiş gibiydi. Gül sarı bir çardağın altında bağlı duruyordu. Kuyruğunu da sarmış, bir iple ucunu kaldırıp boynuna bağlamışlardı. Aralık duran arka ayaklarının arasında küp gibi şişmiş bir yara görünüyordu. Başını hafifçe eğmiş, kımıldamadan duruyordu zavallı hayvan. Tanabay öfkeyle dudaklarını ısırdı, büyük bir acı duyarak inledi. Yorganın yanına varmak istiyor ama cesaret edemiyordu. Yüreğini bir aç kurt ısırıyor, parçalıyordu sanki. Issız ahır, ıssız avlu ve tek başına bırakılmış, iyi diş edilmiş yorgan. Her şey korkunç görünüyordu şimdi. Tanabay olduğu yerde geri döndü. Sessiz sendeliye sendeliye ayrıldı oradan. Artık kimsenin yapabileceği bir şey yoktu. O akşam keçeden evlerine döndükleri zaman Tanabay karısına büyük bir üzüntü içinde olayı anlattı. "Gördüğüm korkulu düş çıktı," dedi. "Ne oldu?" "Çoranın evinde söylemek istemedim. Artık Gülsarı hiç kaçmayacak. Buralara gelemeyecekler. Ona ne yapmışlar biliyor musun? O itler onu iyi diş etmişler." "Biliyorum. Seni köye götürmek isteyişimin sebebi de buydu zaten. Bir an önce görürsen üzüntün de çabuk geçer diye düşündüm. Küçük bir çocuk değilsin ya. Bu ilk değil ki, sonuncusu da olmayacak. Atalarımız bu işi yapa gelmiş. Bunu herkes bilir. Şaşıracak, korkulacak ne var bunda?" Tanabay karısına cevap veremedi. Yalnız, "Bu bizim yeni başkan çok kötü bir adam. Bunu can yüreğimle seziyorum," dedi. "Bırak şimdi başkanı. Senin Yorga'yı iyi diş ettirdi diye hemen kötülemeye kalkma adamı. Daha yeni başkan oldu. Buranın yabancısı sayılır. İşleri çok ve zor. Çora'nın kendisi söyledi. Kolhoz'un işleri düzelecekmiş. Yeni yardım gelecekmiş. Yeni bir plan yaptıklarını söylüyor. Sense işin aslını dinleyip öğrenmeden konuşuyorsun. Bizler dağda, merada yaşayan insanlarız. Bilmediğimiz çok şey var." Tanabay içini çeke çeke yemeğini yedikten sonra yılkıya gitti ve geç saatlere kadar orada kaldı. Kendi kendine konuşuyor, küfürler savuruyor ama istese de unutamıyordu o korkunç olayı. At korasında gördükleri gözünün önünden gitmiyordu. Bindiği atı sürüp yılkıyı toparlarken düşünüyordu. "Belki yeni başkanı kötülemekle haksızlık ediyorum. Belki saçmalıyorum. Yıldan yıla yaşlanıyorum elbet. Yılın 12 ayında yılkı peşinde koştuğum için çok şeyleri göremez bilemez oldum galiba. Ama ne zamana kadar sürecek bu hayat? Ne zaman gün göreceğiz? Nutuklardaki sözlere göre her şey yakında düzelecek. Çok iyi olacakmış. Hadi ben yanılıyorum diyelim. Dilerim ki yanılmış olayım. Ama biliyorum ki başkaları da benim gibi düşünüyor. İşte bunu da biliyorum ve bunda yanılmıyorum." Tanabay bozkırda dolanıp duruyor, derin derin düşünüyor, ne var ki bu düşüncelerden hiçbir sonuç çıkaramıyordu. Çok gerilerde kalan o günlerde kolhozu nasıl kurduklarını, halka, boztorgayların koyunların üzerine yuva kurup yumurtlayacakları o mutlu barış çağını, nasıl vaat ettiklerini, o parlak armanı, ülküyü, o parlak hayalleri, umutları hatırlıyordu. O arman uğrunda canla başla didindikleri günleri de, her şeyi alt üst ederek eski düzeni nasıl yıktıklarını, asıl köklere nasıl balta vurduklarını da. Gerçekten de başlangıçta işler biraz düzelmişti. O uğursuz savaş olmasaydı belki daha da düzelecekti. Peki ama savaş biteli onca yıl oldu da durumlar niçin düzelmiyordu? Onlar eskimiş çadırlarının üstüne nasıl yama üstüne yama vuruyorlarsa kolhozun işleri de öyle gidiyordu. Yama üstüne yama vuruyor, hiçbir gediği kapatamıyorlardı. Birini tıkamaya vakit kalmadan bir başka gediğin açıldığını görüyorlardı. Neden böyle oluyordu? Şimdi neden kolhozu eskiden olduğu gibi kendi malı değil de bir başkasının malı olarak görüyordu? Eskiden savaştan ve kolhozun kurulmasından önce toplantılarda alınan her karar bir yasa yerine geçer ve uygulanırdı. Halk yararına bir karar alındıktan sonra uygulamaları gerektiğini ve uygulandığını bilirdi. Oysa bugün toplantılarda alınan kararların hiçbir önemi kalmamıştı. Hepsi boş sözlerdi. Kimse kimseyi dinlemiyordu. Kolhoz onu kuran çiftçiler tarafından yönetilmiyor, başkaları tarafından yönetiliyordu. Dışarıdan gelenler ve hiç gelmeyen dışarıdakiler yönetiyordu. O başkalarının da biri böyle diyor, biri şöyle. Bunun da hiçbir yararı olmuyor, hiçbir verimli sonuç alınamıyordu. Tanabay artık halkın arasında görünmekten, onların soru yağmuruna tutulmaktan korkar olmuştu. Ona, "Bak sen parti üyesisin, kolhozu kuranlardan birisin. O zaman çok konuşuyordun. Şimdi anlat bakalım neden bu durumlara düştük?" diyecek olsalar ne cevap verebilirdi onlara? Bütün halkı toplayıp bir açıklama yapsalar iyi olurdu herhalde. Herkes düşüncesini söylese, ihtiyacını bildirse, sorular sorsa ama yok, olmuyordu bunlar. Nasıl olsun? İlçe merkezinden bir takım temsilciler geliyor ama bunlar da eskilerine hiç benzemiyordu. Bambaşka insanlardı. Eskiden bir temsilci, bir yetkili geldi mi, dosdoğru halkın arasına girer, önce onlarla konuşurdu. Bugünküler ise kolhoz bürosundan dışarı çıkmıyor, söyleyeceklerini başkana söylüyor, soracaklarını ondan soruyor, sonra da ona bağırıp çağırıyorlardı. Halkla, köylünün kendisiyle görüşmüyor, konuşmuyor, onları dinlemeye tenezzül etmiyorlardı. Parti toplantılarındaysa daha çok uluslararası durumlardan söz ediliyordu. Onlara göre kolhozun meseleleri önemsizdi, konuşulmaya değmezdi. Hepsi aynı şeyi söylüyordu. Çalışın, çok çalışın. Plan gereğini yapın ve plan hedefine ulaşın. Hepsi bu kadardı. Tanabay daha geçenlerde bir yetkilinin geldiğini, bunun başka hiçbir mesele yokmuş gibi dil bilgisi üzerine bir nutuk çektiğini hatırladı. Tanabay ona kolhozun durumunu anlatmaya, bazı meseleleri açıklamaya kalkışınca da adam ona tuhaf ve küçümseyerek bakmıştı. Onun görüşlerini ve fikirlerini tutmamış, beğenmemişti. Ne oluyordu böyle? Çora iyileşir iyileşmez onunla konuşturur, işin aslını öğrenirim, ben de kendi fikirlerimi söylerim diye düşündü Tanabay. Eğer yanlış düşünüyorsam söylesin, ya yanlış düşünmüyorsam ne olacak o zaman? Yo, bu da mümkün değil, elbette benim şu günlerde kafam çok karışık, ben kimim ki? Sıradan bir yılkıcı, cahil bir çoban, yukarıdakiler benden daha akıllıdır herhalde. Tanabay gecenin ilerleyen saatlerinde evine döndü ama uzun süre gözüne uyku girmedi. Kolhoz'un durumunu düşünmekten kendini alamıyor, uz gitmeyen nedir, terslik nereden geliyor diye düşündü durdu. Yine bir cevap bulamıyordu. Çora ile baş başa oturup bir dertleşme fırsatını bulamadı. Göç öncesi yapılacak işler pek çoktu. Sonunda dağ arkaçlarına göç başladı. 6 ay süren yaz ve güz çabuk geçerdi. Ama onlar kışı da orada geçirecekler ve ancak ilkbaharda döneceklerdi. Üyür üyür yılkı, sürü sürü koyun, böğüren sığırlar ve yük kervanı çay boyunca dağ yoluna düşmüşlerdi. İnsanlar bağırışıyor, kulunlar taynar kişniyor, kuzu koyun meliyor, dostlar vedalaşıyor, helalleşiyordu. Kalabalığın çın çın zuv şıv sesleri dolduruyordu havayı. Kızıldan yeşile renk renk entarilerini giymiş gencecik gelinler, ayrılık türküsü söyleyen, kavuşma dileğinde bulunan genç kızlarla kafile ilerliyordu. Tanabay kendi yılkısını büyük çayırdan, yamaçlardan, köyün uzağından geçirdi. Köyün kıyısındaki o eve, o avlıya şöyle bir baktı. Yorgasına binip gittiği, nice nice geceler geçirdiği o eve, yüreği içinde bir şeyler kopmuş gibi sızladı. Şimdi Tanabay o kadından da, o yorgadan da ayrılıyordu. Gözden kaybolan yaban kazları gibi uçup gidiyorlardı onun iç dünyasında. O ana deve, o akmaya, günlerce ve o günlerce bozlaya bozlaya yitik botasını arıyordu. Neredesin kara gözlü botacığım, ses ver bana, memelerim sütle dolup akıyor, mis gibi kokan ananın ak sütü. O yılın sonbaharında Tanabay Bakasov'un hayatı birdenbire değişiverdi. Geçidi açtıktan sonra dağ eteğindeki otlakta yılkıyı durdurdu. Burada kısa bir süre konaklayacak, sonra kışı geçireceği dağ arkacına çıkacaktı. Tam o günlerde kolhozdan bir haberci geldi. Beni Çor'a gönderdi dedi haberci. Yarın köye gelecekmişsin, sonra birlikte ilçe merkezindeki toplantıya gidecekmişsiniz. Tanabay bu çağrıya uyarak ertesi gün kolhoz bürosuna gitti. Çora da orada parti örgütlenme dairesindeydi. İlkbahardaki durumuna göre biraz daha iyi görünüyorsa da solgun dudakları ve zayıflığı hastalığı tam atlatamamış olduğunu gösteriyordu. Neşesi yerine gelmiş gibiydi ama yine de işten başını kaşıyacak vakti yoktu. Yanına gelip gidenler pek çoktu. Tanabay arkadaşını öyle görünce sevindi. Çok iyi, yine işleri yumulacak hale gelmişsin dedi içinden. Sonunda baş başa kalabildiler. O zaman Çora solgun ve buruşuk yanaklarını ovuşturarak arkadaşına bakıp gülümsedi. Ey Tanabay, sen hiç yaşlanmıyorsun. Yine eskisi gibisin. Görüşmeyeli ne kadar oldu? Bahardan beri görüşmüyoruz değil mi? Kımız ve dağ havası yarıyor tabii. Oysa benim bir ayağım çukura düştü bile. Sonumuz geliyor işte. Çora bir süre sustu ve asıl konuya geçti. Mesele şu Tanabay. Turnaya beylik versen tepende gagalayıp durur derler. Ya ben de öyleyim işte. Senden bir ricam daha olacak. Yarın hayvan üreticilerinin toplantısına gideceğiz. Hayvancılık işlerinde, özellikle de koyunculukta işler çok kötü gidiyor. Bu konuda en kötüsü de bizim kolhoz. Hiç bu kadar kötü olmamıştı. Partinin ilçe yönetim kurulu bütün komünistlere ve komsomollara emir çıkardı. En kötü durumda olan sürülerin bakımı ve bu işlerin düzeltilmesi için yardımcı olmalarını istedi. Bu durumda sen de yardım etmek zorundasın. Yılkı bakımını üstlendiğin zaman beni zor bir işten kurtardın. Çok büyük yardımın oldu. Şimdi de yardım edecek, beni bu güç durumdan kurtaracaksın. Bir koyun alıp çobanlık edeceksin. Tanabay biraz düşündü. Hemen karar verme Çora, dedi. Ben yılkıcılığı öğrendim. Koyun gütmek ve bakmak çok zor bir iş. O işi becerip beceremeyeceğim hiç belli değil. Bunu çok istiyorum Tanabay, dedi Çora. Başka çaresi de yok. Parti böyle emrediyor. Kızma, gücenme. Vakti gelince derdini, sıkıntılarını anlatırsın. Ben de bütün suçu, bütün sorumluluğu üzerime alırım. Başının etini yiyeceğimden hiç kuşkun olmasın, diye güldü Tanabay. Böyle dese de çok geçmeden bunu yapacağını, Çora'ya pek ağır sözler söyleyeceğini o anda bilmiyordu. Bu çobanlık işini bir düşüneyim, karımla da görüşüp tartışmalıyız, diye ekledi. Düşün elbet ama sabaha kadar kararını ver. Yarın kurul üyelerine bir cevap vermem gerek. Caydar'la sonra konuşursun, her şeyi anlatırsın. Fırsat bulursan ben de gider anlatırım. Akıllı kadındır o. Caydar olmasa sen çoktan bir yerlerde boynunun altında kalıp giderdin, diye takıldı Çora. Caydar nasıl? Çocuklar iyi mi? Böylece çoluk çocuktan, hastalıktan, sağlıktan, havadan sudan konuşmaya başladılar. Tanabay kendisini çok düşündüren bir meseleyi ortaya atmak istiyordu ama buna fırsat bulamadı. Dağlardan çağrılan çobanlar gelmeye, büroyu doldurmaya başlamışlardı. Çora da telaşlıydı ve saatine bakıyordu. Demek öyle, sen atını ahıra bırak, sabah erkenden herkes kamyona binip gidecek. Biliyor musun, bir kamyonumuz var artık. Yakında bir tane daha alacağız, rahat edeceğiz. Hadi ben şimdi gidiyorum, saat 7'de Raykom'da, ilçe merkezinde olmam gerek. Emir böyle, başkan oraya vardı bile, ben yorgaya binip gideceğim, kamyondan geri kalmaz o. Ya Gülsarı'ya sen mi biniyorsun? Demek başkan sana çok iyi davranıyor, diye şaşkınlığını belirtti Tanabay. Sayıp sevdiğini bilmem, baş edemediği için kurtulmak için verdi onu bana, diye kollarını açarak güldü. Gülsarı nedense başkanı hiç sevmedi, onu canından usandırdı hayvan. Başkanın yanına bile sokmak istemiyor. Ne yaparsa yapsın onu sevmiyor. Öldürse bile uysallaşmaz onun altında. Şimdi ben biniyorum. Eşsiz bir at. Çok iyi yetiştirmişsin onu. Bazen yüreğime bir ağrı saplanıyor, kıvranıyorum. İşte o zaman yorgaya binince ne ağrım kalıyor ne sızım. Sırf bu yüzden ömür boyu parti örgütçüsü olmaya razıyım. Benim doktorum da, ilacım da Gülsarı, diye güldü Çora. Ama Tanabay gülmüyordu. Onu ben de sevmiyorum, dedi. Kimi sevmiyorsun, dedi Çora, gülmekten sulanan gözlerini silerek. Başkanı. Çora ciddileşti. Neden sevmiyorsun? Bilmiyorum. Aptalın teki ve kötü yürekli olduğunu düşünüyorum. Hay Allah! Sana bir şey beğendirmek de çok zor. Beni her zaman yumuşak başlı olmakla suçlardın. Şimdi yeni başkanı da beğenmiyorsun. Ne diyeyim bilemem ki. İşe yeni başladı. Nasıl bir adam olduğunu daha anlayamadım. İkisi de sustu. Tanabay Çora'ya Gülsarı'nın ayağına zincir vurarak ne hale getirdiğini, sonra da iyiliş ettirdiğini anlatmak istiyordu. Artık bunları söylemenin yersiz ve gereksiz olduğunu düşündü. Suskunluğu uzatmamak için yeni öğrendiği sevindirici haberden söz etmeye başladı.